Ayrım 40.
Onun bu kadar soğukkanlılık göstermesi, akıllıca tedbirler alması, benim budala zannettiğim Monsieur de Croisnois'a galip gelmediğimi gösteriyor işte. Gerçekte sadece onun yerine geçiyorum, o kadar. Ama bundan bana ne? Bu kızı seviyor muyum ki? Bununla birlikte Marquis'in karşısında yine galip geliyorum sayılır, çünkü yerine başkasının ve özellikle benim geçtiğimi anlayınca fena halde içerleyecek. Dün akşam Tortoni kahvesinde bana ne kadar da yüksekten bakıyor, beni tanımamazlığa geliyordu. Ama sonra başka türlü yapmasına olanak kalmayınca bana ne haince bakarak selam verdi. Julien ilk basamağına ip bağlamış, alt katlardaki camları kırmamak için balkondan dışarı fazlaca eğilerek merdiveni yavaşça aşağıya sarkıtıyordu. Kendimi öldürtmek için ne de güzel bir fırsat veriyorum diye düşündü. Öyle ya Matilde'in odasında ya birisi saklandıysa? Fakat her tarafta derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Merdiven nihayet yere değdi. Julien onu duvar boyunca uzanan egzotik çiçeklerin bulunduğu tarafa uzattı. Dipnot: egzotik, bir memlekette bulunmayan, yabancı ve sıcak ülkelerden getirilen bitkilere verilen ad. Edebiyatta egzotizm diye bir akım vardır. Matilde, annem o güzel çiçeklerinin ezildiğini görünce ne diyecek dedi. Sonra büyük bir soğukkanlılıkla ipi aşağıya atmalı diye ilave etti. Şayet bu ipin balkona kadar uzandığını görecek olurlarsa izahat vermek hayli güç olur. Julien şaka eder gibi bir tavır takındı ve Saint-Dominique'de doğmuş melez oda hizmetçilerinden birini taklit ederek ''Ya ben buradan nasıl gidecek?'' dedi. Aklına gelen bu düşünceye çok sevinen Matilde ''Siz kapıdan gider'' dedi. Julien ipi bahçeye bırakmıştı. Matilde onun kolunu sıktı. Julien kendisini bir düşmanın yakaladığını sanarak birdenbire arkasına döndü ve hançerine sarıldı. Matilde bir pencerenin açıldığını duymuştu. İkisi de nefes almadan, kımıldamadan bir müddet öylece kaldılar. Ay ışığı her taraflarını aydınlatıyordu. Gürültü bir daha tekrarlanmadığından artık endişe edecek bir şey kalmamıştı. Yine ikisi de ne yapacaklarını, ne söyleyeceklerini bilmiyorlar, şaşkın şaşkın duruyorlardı. Julien kapının iyice kilitli olduğunu gördü. Karyolanın altında birisi olup olmadığını anlamak istiyor ama bir türlü bakmaya cesaret edemiyordu. Kim bilir, belki de oraya bir iki uşak saklanmıştı. Nihayet bu kadar ihtiyatsızlık ettiği için sonradan kendi kendine affetmeyeceğini düşünerek eğilip karyolanın altına da baktı. Matilde son haddine varan bir sıkılganlığın ve heyecanın pençesinde kıvranıyordu. Bulunduğu durumdan, bu halinden dehşetli surette korkuyor, iğreniyordu. Nihayet Julien'e ''Mektuplarımı ne yaptınız?'' diye sordu. Julien, ''Bizim küçük baylar dinliyorlarsa umutlarını boşa çıkarmak ve mücadeleyi suya düşürmek için tam bir fırsat.'' diye düşündü. Sonra, ''İlk yazdığınız mektup protestanlara ait bir kutsal kitabın içinde saklı. Dün akşamki posta arabasıyla buradan çok uzaklara gidiyor.'' dedi. Bunları anlatırken araştırmaya cesaret edemediği iki büyük maundan dolapta saklanmış olmaları ihtimali olan kimseler tarafından işitilecek bir şekilde kelimeleri tane tane söyleyerek konuşuyordu. Diğer iki mektubunuz da postadalar, aynı yolu izliyorlar. Matilde hayret içinde, ''İyi ama bütün bu tedbirler niye?'' dedi. Julien ne diye yalan söyleyecekmişim diye düşündü ve Matilde bütün kuşkularını birer birer anlattı. Matilde sevgiden çok çılgınlık bildiren bir sesle, ''Demek mektuplarında kullandığın o soğuk ifade hep bundan ileri geliyormuş.'' diye bağırdı. Julien bu sesteki anlamı kavrayamadı. Matilde'in kendisine sen diye hitap edişi Julien'in aklını başından aldı. Hiç olmazsa kuşkuları dağıldı. Kendi gözünde saygınlığı arttı. Kendisine o kadar saygı ilham eden bu güzel kızı kolları arasında sıkmak cesaretini gösterdi. Bu kez de Matilde onu eliyle itti ama adet yerini bulsun diye. Vaktiyle Besançon'da Amanda Binet'in yanında olduğu gibi Julien hafızasına başvurdu ve Nouvelle Eloise'ın en güzel cümlelerinden birçoğunu ezbere söyledi. Bu cümleleri pek o kadar dinlemeyen Matilde, ''Sende tam bir erkek yüreği var.'' dedi. Cesaretini denemek istedim, itiraf ediyorum. İlk kuşkuların ve sonra buna rağmen odama gelmeye karar verişin, senin zannettiğimden daha korkusuz bir insan olduğunu gösteriyor. Matilde, Julien'e sen diye hitap etmek için çaba sarf ediyordu. Herhalde söylediği şeylerden çok bu acayip konuşma biçimine dikkat ediyordu. Hiç de sevgi anlatmayan bu senli benli konuşma biçimi biraz sonra Julien'in hoşuna gitmeye başladı. İçinde mutluluk duymadığına şaşıyordu. Nihayet kendini mutlu hissetmek için durumunu etraflıca düşünmeye, muhakeme etmeye koyuldu. Kimseye aldırış etmeyen, yüz vermeyen bu mağrur genç kız Julien'e büyük bir değer veriyordu. Bu yönde düşününce sonunda gururu kabardı ve kendisini ancak bu suretle mutlu hissetti. Doğrusunu söylemek gerekirse şu anda duyduğu zevk bazen Madame de Renal'in yanında duyduğu o ruhunu saran haz değildi. Ne büyük fark Tanrım! Bu ilk andaki duyguları hiç de muhabbete, sevgiye benzemiyordu. Bu duygular büyüklük hırsından, ihtirastan başka bir şey değildi. Hem zaten Julien her şeyden önce muhterisin biriydi. Dipnot, Stendhal'in diğer kahramanları da genel olarak hep böyledir. Kuşkulandığı kimselerden, bulduğu önlemlerden söz etmeye başladı. Bir taraftan konuşuyor, diğer taraftan da elde ettiği zaferden yararlanmanın çarelerini araştırıyordu. Henüz şaşkınlığı geçmemiş olan ve giriştiği işten fena halde canı sıkılan Matilde, konuşmak için bir konu bulduğuna sevindi, tekrar nasıl görüşebileceklerinden bahsetti. Julien bu tartışmadan da zekasını, cesaretini gösterebildiği için tatlı bir zevk alıyordu. Sakınılması gereken adamlar pek gözü açık kimselerdi. Şu küçük Tambo denilen herif herhalde hafiyenin biriydi, fakat Matilde ile Julien de herhalde ustalıkta onlardan aşağı kalmazlardı. Her şeyi kararlaştırmak için kütüphanede buluşmaktan kolay ne var? Julien, ben konağın her yerine, hatta Madame de Lamolle'ün dairesine bile girebilirim, kuşku uyandırmadan girebilirim. Kızının odasına gitmek için Madame de Lamolle'ün dairesinden geçmek zorunluydu. Mamafi Matilde, onun her vakit merdivenle gelmesini daha uygun buluyorsa, Julien bu küçük tehlikeye büyük bir sevinçle göğüs gerebilirdi. Matilde, Julien'i dinlerken böyle yüksekten konuştuğuna şaştı. Yoksa ben onun kölesi miyim diye düşündü. Yaptığına daha şimdiden pişman olmuştu. Yaptığı deliliği bir türlü aklı almıyordu. Elinden gelse o anda Julien'i de kendisini de öldürürdü. Bazen iradesi üstün gelerek vicdan azapları susuyor, fakat bu kez de sıkılganlığı ve kırılan kadınlık gururu yüzünden acı çekiyordu. İçine düştüğü durumun bu kadar kötü olacağını hiç düşünmemişti. Nihayet içinden, iyi ama böyle hareketsiz durmak da olmaz, bir şeyler söylemem gerek, öyle ya insan sevgilisiyle konuşur dedi. Bunun üzerine bir görevi yerine getirir gibi ve sesinden çok kullandığı kelimelerde saklanan bir sevgiyle son günlerde Julien hakkında verdiği bir takım kararlardan söz etti. Julien, Matilde'in odasında kararlaştırıldığı gibi bahçıvanın merdivenini kullanarak gelmeyi başarırsa genç kız kendisini ona teslim edecekti. Fakat bütün bunları bu gibi konulara hiç de yakışmayacak soğuk ve terbiyeli bir sesle anlatıyordu. Bu ana kadar bu randevu buz gibi soğuk bir hava içinde geçti. Bunu gören birisi aşk denilen şeyden nefret ederdi. İhtiyatsız bir genç kız için ne iyi bir ahlak dersi. Böyle bir an insanın bütün geleceğini feda etmesine değer mi? Gerçi Matilde aklına koyduğu şeyi yapmaya karar vermişti ama kadınlık gururunu bir türlü susturamıyordu. O kadar ki meseleye yüzeysel yaklaşan bir kişi, onun bu bitmek tükenmek bilmeyen tereddütlerinin büyük bir nefretten kaynaklandığına kanaat getirirdi. Matilde sonunda sevimli bir sevgili gibi kendini Julien'in kolları arasına teslim etti. Doğrusunu söylemek gerekirse bu coşkunluklar biraz da yapmacıktı. Duyulan şey gerçekten ihtiraslı aşk değil, onun bir taklidiydi. Mademoiselle de Lamolle, gerek kendisine gerek aşığına karşı görevini yaptığını zannediyordu. İçinden zavallı çocuk diyordu. Gerçekten mert bir erkek gibi hareket etti, mutluluğu tatmak hakkıdır. Yoksa ben sözünden dönmüş olurum. Fakat bulunduğu bu dayanılmaz durumdan kurtulmak için ömrünün sonuna dek mutsuz olmaya katlanırdı. Kendi kendini böyle zorlamasına rağmen söylediği sözlere tamamıyla egemendi, ne konuştuğunu da iyice biliyordu. Julien'e mutluluk vermekten çok acayip görünen bu gecenin güzelliğini hiçbir pişmanlık, hiçbir acı söz bozmadı. Verrier'de geçirdiği o son 24 saatle bu gece arasında ne kadar fark vardı aman tanrım. Julien büyük bir haksızlık ederek kendi kendine, şu Parislilerin yapmacıkları, her şeyin hatta sevişmenin bile tadını kaçırmanın sırrını bulmuş diyordu. Dipnot, Stendhal'in Kırmızı ve Siyah Butcinusası'nda. Bu aşk gecesini daha uzun boylu anlatmak acaba ihtiyatlı bir hareket olur muydu diye bir not yazmıştır. Julien bunları Maun'dan büyük dolaplardan birinin içinde ayakta düşünüp duruyordu. Yandaki odalardan, yani Madame de Lamolle'ün dairesinden ilk sesler gelir gelmez Mathilde onu buraya sokmuştu. Mathilde annesinin arkasından kiliseye, sabah ayinine gitti, hizmetçi kadınlar da daireden çıkıp gittiler ve işlerini bitirmek üzere dönmelerine vakit bırakmadan Julien hemen odadan sıvıştı. Ata bindi ve hayvanı ağır ağır sürerek Meudon ormanına gitti. En ıssız, en kuytu yerleri araştırdı. Duyduğu şey mutluluktan çok hayretti. Ara sıra ruhunu saran mutluluksa, herkese hayrete düşüren bir kahramanlık gösterdiği için, başkomutanlığın emriyle birden albaylık rütbesine çıkarılan genç bir teğmenin duyduğu sevinç gibi bir şeydi. Kendisini yükseklere çıkarılmış bir insan gibi hissediyordu. Bir gün önce onun üstünde olan şeyler şimdi ya onun yanında aynı seviyede ya da ondan aşağıydı. Julien'in mutluluğu zaman geçtikçe arttı. Gerçi ruhunda hiçbir sevgi belirtisi yoktu fakat her ne kadar bu kelimeler okuyucuya biraz garip görünecekse de Julien'in bu hali Mathilde'in o gece sevişirken her hareketini bir görev yapar gibi yapmış olmasından ileri geliyordu. O gecenin bütün olayları içinde Mathilde için romanlarda bahsedilen o gerçek mutluluk yerine utanç ve karamsarlıkla karşılaşmış olmasından başka beklenmedik bir şey olmamıştı. Dipnot, yazarın el yazısıyla olan orijinal metinde ilahi coşkunluklar vardır. Kitap basılırken kendisi bu kelimeleri çıkarıp gerçek mutluluk yapmıştır. Mathilde kendi kendine, yoksa aldandım mı, onu sevmiyor muyum diyordu. 17. Bölüm Eski Bir Kılıç. Şimdi ciddi olmak istiyorum, sırasıdır. Bugünlerde gülme gereğinden çok ciddiye alındığı için küçük bir kaçamak bile erdem tarafından suç sayılıyor. Don Juan, Şarkı 13. Mathilde yemekte gözükmedi. Akşam bir aralık salona geldi fakat Julien'in yüzüne bakmadı. Onun bu hareketi Julien'e acayip göründü fakat ne yapalım, kibarlar aleminin adetlerini ancak her gün yüzlerce kez tekrarlandığını gördüğüm hareketlere bakarak öğrendim diye düşündü. Bu kez takındığı tavır için elbet uygun bir neden gösterecektir. Böyle düşünmekle beraber büyük bir merakın etkisiyle Mathilde'in yüzündeki ifadeyi incelemekten geri kalmıyordu. Bu ifadenin sert ve zalim olduğunu kendi kendinden saklamıyordu. Kuşkusuz şimdi karşısında duran kadın, bir gece önce taşkın bir mutlulukla kolları arasında çırpınan ya da çırpınıyormuş gibi yapan kadın değildi. Ertesi gün, daha ertesi gün, Mathilde hep böyle soğuk davrandı. Julien'e hiç bakmıyor, onu görmemezlikten geliyordu. Fena halde merak eden Julien, şimdi o ilk günkü zafer duygusundan başka hiçbir şeye yer bırakmayan sevinçten çok uzaktaydı. İçinden, yoksa yine namus duygusu mu kabardı dedi. Fakat bu kelime o mağrur Mathilde'e göre çok bayağı bir şeydi. Julien, yaşamın günlük olaylarında dine falan aldırış ettiği yok diye düşünüyordu. O dini ancak mensup olduğu soylular sınıfına yararlı olduğu için seviyor. İyi ama sırf kadınlara özgü o duygusallığın etkisiyle tamiri olanaksız bir hata işlediğine pişman olamaz mı? Julien kendisini Mathilde'in ilk aşığı sanıyordu. Bazen de kendi kendine, mamafi onun tavrında saflık, sadelik ve sevgi namına zerre kadar bir şey olmadığını da kabul etmek gerek diyordu. Onu hiçbir zaman tahtından inmiş bir kraliçe gibi görmemiştim. Yoksa beni hor mu görüyor, kendisine layık bulmuyor mu? Soylu bir aileden olmadığımı düşünerek, yalnız bu düşünceye kapılarak pişman olmasını anlarım. Julien, kitaplardan ve Verrières'deki anılardan edindiği bu ön yargılardan bir türlü kurtulamayarak, aşığını mutluluğa ulaştırdıktan sonra artık kendi varlığını bile düşünemeyecek kadar sevgi gösterecek bir sevgili hayal ederken, gururu kırılmış olan Mathilde ona içerleyip duruyordu. İki aydan beri artık can sıkıntısından kurtulduğu için şimdi bundan da korkusu kalmamıştı. İşte böyle farkında bile olmadan Julien ona karşı olan en büyük kozunu kaybetmiş bulunuyordu. Mademoiselle de Lamolle odasında sinirli sinirli bir aşağı bir yukarı dolaşarak "Kendimi bilerek bir adamın kölesi yaptım," diyordu. Evet, çok şükür ki dürüst, onurlu bir erkek. Ama böyle devam eder de onun gururunu kıra kıra sonunda bıktıracak olursam, çok naz aşık usandırır dedikleri gibi, o da kızar ve el aleme her şeyi anlatır. Öyle kötü bir zamanda yaşıyoruz ki, en derbeder, en sefil bir hayat sürenler bile can sıkıntısından kurtulamıyorlar. Julien, Mathilde'in ilk sevdiği insandı. Hayatta ilk kez sevmek gibi bir olay, en ruhsuz insanlara bile bir takım tatlı hülyalar verir. Fakat buna rağmen Mathilde en acı düşüncelerin pençesinde kıvranıyordu. İçinden, "Beni iyice avucunun içine aldı," diyordu. "Öyle ya, kendisinden fena halde korkuyorum. Onu çileden çıkaracak olursam beni müthiş bir biçimde cezalandırabilir." Yalnız bu düşünce bile Mathilde'in Julien'e hakaret etmesi için yeterdi. Çünkü cesaret onun karakterinde zaten vardı. Bütün hayatını yazı mı tura mı oyununda olduğu gibi talihe bağladığını düşünmek kadar hiçbir şey ona böylesine heyecan veremez, bu bitmek tükenmek bilmeyen iç sıkıntısından onu kurtaramazdı. Üçüncü gün Mademoiselle de Lamolle hala Julien'in yüzüne bakmamakta inat ettiğinden, Julien de artık dayanamadı ve kuşkusuz Mathilde'in istememesine karşın yemekten sonra onun peşine takılarak bilardo salonuna gitti. Mathilde hemen hemen belli olacak bir aşamaya ulaşan ve dizginlenemeyen bir öfkeyle "Ne oluyor Monsieur?" dedi. "Yoksa benim üzerimde çok büyük haklar mı kazandığınızı sanıyorsunuz? Görüyorum ki sizinle konuşmak istemediğimi açıkça belli ettiğim halde hala ısrar ediyorsunuz. Benimle böyle konuşmak zalimliğini ve kurnazlığını nasıl olur da yaparsınız? Biliyor musunuz ki dünyada hiç kimse bu kadar ileri gitmeye cüret edememiştir." Bu iki aşığın konuşmaları kadar hoş bir şey olamazdı. Farkında olmadan birbirlerine karşı müthiş bir kin besleyecek dereceye gelmişlerdi. Her ikisi de sabırlı insanlar değildi. Fazla olarak da düşündüklerini karşılarındakini kırmadan kibarca söylemesini bildikleri için çok geçmeden birbirlerine her şeyi açıkça söylediler ve bir daha barışmamak üzere darıldılar. Julien, "Sırrınızı ölünceye kadar saklayacağıma yemin ederim," dedi. "Hatta böyle birdenbire meydana gelen bir değişikliğin sizin onurunuzu tehlikeye sokmasından korkmasam katiyen yanınıza gelip de size söz söyleyemezdim." Saygıyla selamlayıp gitti. Görev saydığı bir şeyi hiç de üzülmeden yapıyordu. Mademoiselle de Lamolle'ü sevdiğini sanmaktan çok uzaktı. Tabii 3 gün önce kendisini Maun'dan dolabın içine sakladığı zaman da sevmiyordu. Fakat onunla bir daha barışmamak üzere darıldığını görünce ruhu altüst oldu, her şeyin rengi değişiverdi. O zalim hafızası gerçekten duygusuz geçirdiği o mahut geceyi en küçük ayrıntılarına varıncaya dek gözleri önünde canlandırdı. Bir daha barışmamak üzere darıldıkları günün akşamı Julien çıldıracak gibi oldu. Çünkü Mademoiselle de Lamolle'ü sevdiğini kendi kendine itiraf etmek zorunluluğunu duyuyordu. Dipnot, yazarın el yazısıyla olan orijinal metinde ertesi gece vardır, sonradan değişmiştir. Bu gerçeği anladığı andan itibaren ruhunda müthiş mücadeleler başladı. Bütün duyguları allak bullak olmuştu. Aradan 2 gün geçtikten sonra, dipnot, orijinal metinde 8 gün vardır. Yazar sonradan değiştirmiştir. Monsieur de Croisnois'ın sevgilisini elinden aldığı için gururlanmak şöyle dursun, hüngür hüngür ağlayarak onun boynuna sarılacak raddeye gelmişti. Hayatta hep felaketlerle karşılaşmaya alışmış olduğu için sağduyusu biraz uyandı ve Languedoc'a gitmeye karar verdi. Bavulunu hazırladı ve postaya gitti. Posta arabaları acentesine gidip de ertesi gün Toulouse'a hareket edecek olan arabada tesadüfen bir kişilik yer olduğunu öğrenince adeta baygınlık geçirdi. Bu yeri kapattı ve La Mole konağına gideceğini Marquis'e bildirmek üzere döndü. Monsieur de La Mole evde yoktu. Julien bir ölü gibi onu kütüphanede beklemeye gitti. Orada Mademoiselle de La Mole'u bulunca şaşırdı. Mathilde, Julien'i görür görmez yine zalim bir tavır takındı. Onun bu davranışını ciddiye almamak imkansızdı. Uğradığı felaketin etkisiyle bu beklenmedik durum karşısında ne yapacağını iyiden iyiye şaşıran Julien, ona bağrından yükselen son derece müşfik bir sesle, ''Demek beni artık sevmiyorsunuz'' kelimelerini söylemek zaafını gösterdi. Mathilde, hırsından kendi kendini yiyerek gözyaşları arasında, ''Kendimi rastgele bir erkeğe düşünmeden verdiğim için kendimden tiksiniyorum.'' dedi. Julien, ''Rastgele mi?'' diye bağırdı ve kütüphanenin duvarında bir antika eşya diye asılı duran, orta çağdan kalma eski bir kılıca saldırdı. Mademoiselle de La Mole'un konuştuğu zaman, son haddine vardığını zannettiği ıstırabı, şimdi onun utançtan döktüğünü gördüğü gözyaşları karşısında 100 kat daha artmıştı. Onu öldürebilseydi dünyanın en mutlu insanı olurdu. Bir hayli güçlükle bu birkaç yüzyıllık kılıcı kınından çıkardığı sırada Mathilde kendisi için yepyeni olan bir heyecan karşısında mutluluk duyarak Julien'e doğru gururla ilerledi. Gözyaşları artık dinmişti. Julien'in aklına o anda veli nimeti Marquis de La Mole geldi içinden. ''Ben ne yapıyorum, onun kızını mı öldüreceğim?'' dedi. ''Ne iğrenç şey.'' Kılıcı elinden atacak oldu. Sonra, tabii böyle melodramdaki gibi rol yaptığımı sanarak gülmekten katılacaktır diye düşündü. Ve bu düşünce sayesindedir ki bütün soğukkanlılığını topladı. Bu köhne kılıcın demirini sanki bir pas lekesi arıyormuş gibi gözden geçirdikten sonra tunçtan çiviye astı. Sonuna doğru oldukça yavaşlayan bütün bu hareketi şöyle böyle bir dakika kadar sürdü. Mademoiselle de La Mole ona şaşkın şaşkın bakıyordu. İçinden, ''Demek az kaldı, sevgilim beni öldürecekti.'' dedi. Bu düşünce onu bir an için 9. Charles'ın ve 3. Henry'nin devrinde yaşattı. Mathilde, kılıcı yerine asan Julien'in karşısında dimdik duruyor, ona artık kinden eser kalmayan gözleriyle bakıyordu. İtiraf edelim ki o anda güzel, çok cazibeli bir hali vardı. Muhakkak ki hiçbir kadın o anda onun kadar Parisli bir taş bebeğe benzememiştir. Bu kelime Julien'in Parisli kadınlardan bahsederken kullandığı sözdür. Mathilde, korkarım ona karşı yine bir zaaf göstereceğim diye düşündü. Kendimi tekrar hem de sert davrandığım bir anda zaafa kaptırarak dediğimden dönecek olursam artık büsbütün tepeme biner sonra. Bunun üzerine kaçıp gitti. Onun koşarak gittiğini gören Julien içinden ''Tanrım ne kadar da güzel'' dedi. ''Kollarımın arasına atıldığı daha bir hafta olmayan şu yaratığa bak. O anların bir daha dönmeyeceğini düşünmek ne acı, hem de benim yüzümden. Benim için o kadar olağanüstü olan o anda ise hiç aldırış etmedim. Yaratılıştan biçare ve basit bir adam olduğumu kabul etmek gerekir.'' Marquis de La Mole geldi. Julien ona derhal gitmek istediğini bildirdi. Monsieur de La Mole nereye dedi? Languedoc'a. Yok canım, rica ederim. Sizin göreceğiniz daha büyük işler var. Gitseniz de hiç olmazsa kuzey tarafına gidersiniz. Hatta askerce konuşarak sizi konakta göz hapsine koyuyorum.